Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bir cuma sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Programı Ali Gülden hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım. Teknik masada Burak Kararoğlu. Sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden var. Değerli hocam merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, sağ olun.
Evet, bugün İsra ve Miraç'ı konuşacağız. Sanırım gelecek hafta Miraç Kandili'ni idrak edeceğiz değerli hocam.
İnşallah. Şimdi tabii bundan yaklaşık 20 önce ya da 25 gün önce diyelim Recep ayına giriş yapmışız, yapmış idik ve o da bir Regaib Kandili ile beraber olmuş idi. Recep, Şaban, Ramazan derken 3 aylık bizim bir mübarek ay dilimimiz var. Bu zamanlar bir Müslüman açısından içerisine sıkıştırılmış önemli anlarla beraber değerlendirilmesi gereken önemli zamanlar. Değerlendirildiğinde de mükafatı en üst seviyede alınan zaman dilimleri. İşte Recep ayı içerisinde Recep'in ilk Cuma gecesiyle beraber Regaib Kandili, 27. gecesiyle beraber Miraç Kandili, arkasından gelecek Şaban ayında Şaban ayın 15. gecesi Berat Kandili, arkasından gelen Ramazan ayı ve Ramazan'ın 27. gecesinde de Kadir gecesiyle beraber bu iş taşlanmış oluyor. Tabii şimdi isimler üzerinden gidecek olursak biz Cenab-ı Hakk'ın atiyesinin, ikramının, ihsanının bol olduğu Regaib gecesiyle bu önemli zaman dilimlerine adım atmıştık. Şimdi o ragibelerden istifade eden, o atiyelerden, o ikramlardan, o Cenab-ı Hakk'ın kullarına sunduğu ihsanlardan istifade eden kulları bu ihsanlarla beraber bir yükselişe doğru kapı açtılar ve bu yükselişin adı da bize Miraç olarak gerçekleşmiş oldu ki bu Miraç'ın gece yürüyüşü bölümü de İsra olarak tanımlanıyor ve bu Hazreti Peygamber'in önemli bir tecrübe yaşadığı bir zaman dilimi bu. Burada tabii şu nokta da önemli. Hazreti Peygamber İsra ve Miraç yolculuğunu tecrübe etmezden önce zahiri anlamda Mekke'de yaşadığı şartlara baktığınızda bu şartların en altta olduğu bir zaman dilimine tekabül eder. Nedir bu? İşte Hazreti Peygamber amcasını kaybetmiş, sevgili en büyük destekçisi olan eşini kaybetmiş. Mekkeli müşriklerin eza ve cefaları artık tavan yapmış. Hazreti Peygamber civardan kendisine destek verme ümidiyle olan çaldığı bütün kapılardan olumsuz cevap almış. İşte etrafında kendisine ümit bağlayıp destek veren Müslümanların sayısı çok fazla değil. İşte hicret öncesinde bile bu rakam 40'a ulaşmış bir rakamdır. Çok fazla değildir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber zahiri anlamda şartların kilitlendiği bir noktada iken, işte Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerimede bu konu inne ma'al usri yusran buyurur Cenab-ı Hak. Bir zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık vardır. Adeta işte bu zorlukların tavan yaptığı bir zaman diliminde bir yusrün, bir kolaylığın geldiği bir süreci ifade eder İsra ve Miraç yolculuğu. Bu anlamda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gece yatsı namazı sonrası Mekke'den alınır ve bu süreç Kudüs'te Mescid-i Aksa'ya doğru bir gece yolculuğuyla başlar. Ve bu yolculuktaki ilk biniti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Burak isimli bir binektir. Bu bineğin tanımına baktığımızda, Peygamberimizin anlatımındaki tanımına baktığımızda bizim dünyada zahiren bildiğimiz binitlerle tanımlanan bir binek olduğu anlaşılır. İşte merkepten büyük denir, katırdan küçük bir binittir ama bu binilen Burak'ın aldığı yol gözün aldığı mesafe kadardır. Yani bir adım attığında göz ne kadar alan görüyorsa o kadar alanı bir attığı adımla alabilecek bir hıza sahip bir binittir der Hazreti Peygamber'in anlatımından biz bunu anlarız. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in zahiri alandaki yolculuğu yani Kabe'den kalkıp Kudüs'e doğru seyahat edişindeki bindiği binek, bizim dünyada kullandığımız, zahiren idrak edebildiğimiz varlıklarla mukayese edilerek anlatılır. Bizim anlamamız açısından, ama hız açısından da şu dünyadaki tüm binitlerden daha fazla bir hıza sahip bir varlık olduğu anlaşılır. Hazreti Peygamber buradan kalkar, Kudüs'e gider. Gecenin bir bölümü ve bu yolculuğun adı Kur'an-ı Kerim'de İsra suresinde gece yürüyüşü olarak tanımlanır. Ve Kudüs'e vardığında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Burak'la artık orada Kudüs'te, tabii bu yolculukta peygamberlerin ruhaniyetlerine de müdrik olarak yaptırılır Allah Resulü'ne bu yolculuk. Ve bu yolculukta Cebrail Aleyhisselam Hazreti Peygamber'in yol arkadaşıdır. Hı. Hem Mekke'den Kudüs'e olan yolculukta, hem Kudüs'ten 7 kat semada Rabbül Alemin'in huzuruna doğru yaptığı yolculuktaki Miraç kısmında, Sidre-i Münteha dediğimiz varlıkların son ulaşım noktasından itibaren Cenab-ı Hak'la mülaki olup konuşma şerefine erdiği noktaya kadar ki vardığı reflefle yaptığı yolculukta, o apayrı bir tecrübedir. Yani bu yolculukta 3 ayrı tecrübe alanı vardır. Bir, Burak'la Mekke'den Kudüs'e yaptığı yolculuk alanı, Kudüs'ten 7 kat semaya yukarıya doğru yaptığı Miraç dediğimiz tecrübe, ki bu tıpkı bizim bugün zahiri anlamda işte 100 katlı, 120 katlı ya da 200 katlı bir binaya bir asansörle çıkışımız gibi idrak edebileceğimiz anlamda bir yükselişi ifade eder. Tabii burada şöyle de okumamamız gerekiyor. Kudüs'ten sonraki yolculuk kısmı manevi bir yolculuktur. Hazreti Peygamber bunu hem bedenen yapmıştır ama yani zahiri sınırların ötesinde bir yolculuktur. Zahiri sınırların ötesinde bir yolculuk olunca aklımıza şöyle gelmemeli. Hani gökyüzüne doğru çıkılan bir yolculuk gibi, hani Cenab-ı Hak da bunun en üstünde bulunuyor gibi değil. Zahiri alemin ötesine doğru ulvi bir anlamı ifade eden bir yolculuktur bu. Tabii bunlar bizim algımız açısından da 7 kat sema kavramı Kur'an'da kullanılan bir kavramdır. Seb'a sema vaat diye özellikle Tebareke suresinde bu konuda dikkatimize sunulur bu husus. Hatta 7 kat semaya doğru kafanı şöyle bir kaldır bak. Orada bir semada bir düzensizlik göremezsin der Cenab-ı Hak. Tüm insanlığa yapar bu şeyi. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'in bu her bir sema katında da farklı peygamberlerle olan bir iletişimi vardır. Hazreti Peygamber bu yolculuğun dönüşündeki anlatımından bize ulaşan bilgilerde bu böyledir. İşte birinci kat semada Hazreti Adem Aleyhisselam'la, bir sonraki katta bir başka peygamber, bir sonraki katta bir başka peygamber, işte en üst sema katına vardığında belli peygamberler silsilesiyle beraber bir görüşme safahatı vardır. Onlarla bir selamlaşma safahatı vardır. Bu boyutuyla baktığımızda Hazreti Peygamber'in bu İsra Miraç yolculuğunda aslında Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar ki peygamberlerin ana mesaj ve çağrılarının aynı yere, aynı noktaya olduğunu anlarız biz. Bir peygamberi birliğe dikkat çekilir burada. Yani Hazreti Peygamber ayrı bir din, ayrı bir dava, ayrı bir iddiada bulunmamış. Hı hı. Hazreti Adem'den bugüne kadarki gelen peygamberlerin sonuncu halkası olarak o peygamberlerle bir kopukluk ifade etmeden, o peygamberlerle bir bütünlük arz edecek şekilde bir din getirmiş ve bu dini onlarla da bağlantılı olarak yürütmüştür mesajını Hazreti Peygamber'in bu Miraç anlatımından biz anlarız.
Ama tamamlanmıştır.
Yani bir tamamlayıcı, aslında bir kemale erdirici bir taraftan da. Çünkü tamamlama bazen aynıyla olur. Tamamlama bir de kemale ulaşma şeklinde olur. Bu artık zirveyi ifade eder. Dinin Rabbül Aleminden kullara doğru yönelişinde Hazreti Peygamber bu halkanın kemal zirvesini ifade eder. Ve bunu ifade etmesini de biz Hazreti Peygamber'in bu tecrübeyi yaşarken gerek Kudüs'te bütün peygamberlerin kendi arkasında durup iki rekat namaz kıldırmasında, imametin Hazreti Peygamber'de olup diğer peygamber ruhaniyetlerinin Hazreti Peygamber'e uymak suretiyle bir iki rekat namaz kıldırması. Aynı şekilde Miraç'tan döndükten sonra tekrar Kudüs'te tekrar bir namaz kıldırıp yine aynı peygamber ruhaniyetlerinin bu namazda hazır olmalarından anlarız ki Hazreti Peygamber bu anlamda bu işin kemalini, en üst noktasını ve en son noktasını temsil ettiğini Hazreti Peygamber'in biz bu anlatımından çıkarırız. Dolayısıyla burada Hazreti Peygamber zahiri şartların en aşağı indiği ama manevi alandaki tecrübenin de en üst seviyeye çıktığı bir süreç ile karşılaşmıştır İsra Miraç tecrübesinde. Zahiri şartlar açısından baktığınızda zahiri alandaki ulaşımın en üst seviyesini ifade eden Burak'la Mekke'den kalkıp Kudüs'e bir yolculuk, Kudüs'ten itibaren de Rabbül Alemin'in huzuruna doğru Miraç tecrübesi ile beraber de manevi yapılabilecek yolculuk alanlarının en üstüne bir çıkış gerçekleşmiştir. Bir, bu yönüyle önemlidir. İki, diğer peygamberlerle olan irtibatına dikkat çekip onlarla yaptığı konuşmalar, görüşmeler, hatta bugün Müslümanlara farz olarak bir hediye olarak getirdiği 5 vakit namazın evvelinde 50 vakit olarak Hazreti Peygamber'e hediye edilmiş olması ve bu 50 vakit namazın diğer peygamberlerin de önerileriyle beraber 5 vakte indirilmesinde diğer peygamberlerin tavsiyeleri de önemli yer bulmuştur. Burası da önemlidir. Dolayısıyla insanlık tecrübesinin de bir paylaşımı vardır burada. Çünkü önceki peygamberler insanların neleri ne kadar kaldırabildiğini tecrübe edip dünyadan ayrılmışlardır. Bu tecrübelerin bir paylaşımı olmuştur. Yani onlar kendi ümmetlerinde insanların neyi kaldırıp kaldıramayacağını çok iyi test etmişler. Ve bu test esnasında Hazreti Peygamber'e verilen bu 50 vakitlik namazın Hazreti Peygamber'in ümmeti tarafından kaldırılamayacağı, bunların ifa edemeyecekleri noktasında Hazreti Peygamber'e tavsiyede bulunmuşlardır. Bu tavsiyelerin sonucunda bizim bugün kıldığımız 5 vakit namazın karşılığı 50 vakitlik sevap olarak karşımıza dönmüştür. Dolayısıyla bugün ümmet arasında namaz konusundaki duruma baktığınızda 50 vakit olsaydı halimizin çok daha zor bir noktada olacağını herhalde hepimiz çok rahat okuyabiliriz. İşte bu peygamberi tecrübenin aktarımı olarak da bu noktada karşımıza bu çıkmıştır. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam'a bu yolculukta aynı zamanda farklı peygamberler de gösterilmiştir. Bu yolculukta gelen geçen bu peygamberler gösterilirken bazı peygamberlerin ümmetleri alabildiğine yoğun, bazılarınınki daha az, bazılarınınki daha az. Hatta öyle peygamberler görmüş ki Hazreti Peygamber bu yolculukta hiç etrafında tabisi olmayan peygamberlerden bahsetmiştir peygamberimiz. Yani sadece peygamber kendisi olarak gelmiş, peygamberin kendisi var. Etrafında ona iman eden hiç kimse olmamış. Yani insanlar o kadar azgın olmuşlar, iman etmemişler. Yani etrafına bir tane iman eden insan olmamış peygambere. O da tek dönmüş. Yani tek yaşamış, tek dönmüş Allah'ın huzuruna demektir. Dolayısıyla bu insanlığın yaşadığı geçmiş tecrübeye doğru baktığınızda, hani bugün insanlar zaman zaman filmler yapıyorlar geçmişe dönük. Hı hı. Çok azgın filmler oluyor. İnsanları çok farklı şekillerde resmeden, çok farklı görüntülerde resmeden eski çağlara dönük filmler yayınlanıyor. O filmlere doğru baktığınızda aslında bu peygamber tecrübeler açısından okuduğunuzda demek ki insanlığın zaman zaman çok azgın dönemlere doğru kaydığı, yani onları iyiye davet eden bir peygambere karşı bir tane bile tabi insanın olmadığı zamanları bu filmler üzerinden aslında kafamızda oturtabiliriz. İnsanların çok kötüleştiği dönemler olmuş demek ki. Yani içlerinden bir tanesi bile doğrunun tarafında yer almayı, iyinin tarafında yer almayı seçmemiş olarak anlayabiliriz bunu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bunu anlatır. Yine burada Hazreti Peygamber zaman zaman kendisine cennetin ve cehennemin gösterildiğini ifade eder. Bu tecrübeyle bağlantılı olarak. Miraçta. Yani Miraç'ta. Henüz cennet ve cehennem ehl-i sünnet itikadında yaratıldı mı yaratılmadı mı bunun farklı tartışmaları vardır. Ama şu vardır, zaman dediğimiz kavram bu dünyaya ait bir kavramdır. Mekan dediğimiz kavram bu dünyaya ait bir kavramdır. Yaratılmış varlıkları kuşatan anlam ifade eder bunlar. Bizim varlık dünyamızın ötesine geçildiğinde zaman ve mekan dediğiniz şey devreden çıkıyor. Bu devreden çıktığı için işte Hazreti Peygamber de bu tecrübeyi Miraç yolculuğunda zaman ve mekan kavramının ötesine taşındığı için Hazreti Peygamber'e cennet ve cehennem gösterilmiştir. Ve özellikle işte orada iki noktayı anlatır Hazreti Peygamber. Dedikodu yapan insanların azap şekillerinden anlatır. Faiz yiyen insanların azap şekillerinden örnek olarak birkaç örnek verir Hazreti Peygamber. Dolayısıyla bunlar öteden beri tüm insanlar için haram kılınmış fiillerdir. Yani tüm peygamberlerin faiz konusunda faizi yasakladıkları, tüm peygamberlerin gıybet konusunda insanlara uyardıklarını biz görürüz. Hı hı. Bu ortak yasaklardır bunlar. Bu ortak yasaklardan da birkaç örneğe dikkat çeker peygamberimiz. Bu yasakların ahirette insanların içine düşecekleri sıkıntılara dikkat çeker. Mesela dedikodu yapanların demirden elleriyle kendi vücutlarını böyle kazıyarak yolduklarını örneklendirir. Faiz yiyen insanların kendi karınlarında o yedikleri faizin onlara bir azap şeklinde döndüğünü örneklendirir. Benzer anlatımlar vardır Hazreti Peygamber'in. Dolayısıyla burada şu mesajı verir Hazreti Peygamber. Dünyada insanlara bir takım yanlışların götüreceği akıbetlerle ilgili bilgi aktarırken bu bilginin aslında henüz daha tecrübe edilmemiş ama Hazreti Peygamber'e gösterilen alanıyla ilgili bize bir bilgi aktarımı yapar Peygamberimiz. Aslında bu bir sağlama yöntemi gibi bir şeydir. İfade ettiğimiz gibi bizim henüz ehl-i sünnet inancımızda cehennem denilen olan yoktur. Aynı şey bizim kitabımızda da vardır. Mesela Kur'an-ı Kerim bazı surelerde cennet ehliyle cehennem ehlini konuşturur. Cennettekiler cehennemdekilere seslenir, cehennemdekiler cennettekilere seslenir. Yani siz oraya sokan gerekçe nedir? Ya da işte sizin yediklerinizden bize bir imkan sunup bize doğru bir gönderseniz diye talepte bulunurlar. Ya da dünyada biz beraber yaşıyorduk, siz niye bugün oradasınız diye seslenirler. Dolayısıyla verilen cevaplara baktığınızda Hazreti Peygamber'in tebliğ, tebiyin ve uyarı vazifeleri çerçevesinde bize anlattığı şeyler olduğunu görürüz. İşin içinde bazen namaz devreye girer, bazen oruç devreye girer, bazen hayır hasenat devreye girer. Yani bir dini anlamda bugün bize anlatılan şunları yapın denilen şeylerin yapılmamasından kaynaklanan, şunları yapmayın bunlardan uzak durun denilen şeylere de uyulmasından dolayı karşılaşılan sıkıntılar anlatılır bizim kitabımızda. Dolayısıyla bu da şudur. İnsana şu mesaj verilir. Yani sen nereye gitmek istiyorsun? Sen nereden seslenmek istiyorsun? Yani bu dünyanın bir arkası olacak ve buna bütün insanlık hemfikir. Burada hemfikiriz de bu dünyanın sonrasında karşılaşılacak durumla ilgili farklı kabuller var. Kimisi diyor yok olup gideceğiz. İslam diyor ki hayır yok olup gitmeyeceksiniz. Yani insanın yok olup giden kısmı bedenidir. Bedenin ötesinde bir insan vardır. O insanı temsil eden bir taraf vardır, yön vardır. İnsanın ruhu vardır. O ruh yok olup gitmeyecek. Dolayısıyla o geldiği yere dönmektedir. Geldiği yer neresidir? Rabbül Alemin'dir. Yani biz Allah'tan geldik. O yüzden aramızdan bir insan ayrılınca hep bunu ifade ederiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik, Allah'a doğru dönüyoruz bilincidir. İşte bu bilinç içerisinde biz geri dönüşümüzü nasıl yapacağız? Çünkü bu hayatın öncesiyle ilgili bizim elimizde var olan evreler var. Bundan sonrasındaki evrelerle ilgili bize aktarılmış bilgiler var. Geçmiş bir sohbetimizde bu hususa kısmen değindiğimi hatırlıyorum. Mesela bizim kitabımızda Eles Bezmin'den bahsedilir. Ruhların yaratıldığında ruhlara Cenab-ı Hakk'ın seslenip ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabı vardır. Ve ruhlar buradan toptan evet sen bizim Rabbimizsin derler. Ama bu konuşmayı hepimiz yapmışız ama bu konuşmayla ilgili bugün insanoğlunun şuur gerisinde böyle bir bilgi yok. Ama yapılmış. Bunun bir ikinci safahatı anne karnı safahatı var. Herkes için tecrübe edilmiş. Anne karnındaki safahatımızla ilgili de hiçbirimizde bilgi yok. Yani bir 9 ay kalıyoruz. Orada yiyoruz, içiyoruz, suyun içinde kalıyoruz. Hiçbir bilgimiz yok. Ama bugün teknoloji bize anne karnındaki bir bebeğin bu 9 aylık safahatını resmetme, en azından zahiren resmetme imkanı sundu. Bu ikinci safahata dönük bilgimiz biraz daha güçlü. Üçüncü bir safahat dünya safahatı. Her şeyin kilitlendiği yer burası. Çünkü burası iki öncesini ilgilendiriyor. gelecek iki sonrasını da ilgilendiriyor. Öncesini ilgilendiriyor. Bizim yaratıldığımızda, ruhların yaratıldığında Rabbe cevap veriş tarzımız kabul etme ölçümüzü belirleyen
dünya hayatı.
Dünya hayatı. Yani orada direkt hiç itirazsız kabul edenler var. İmtihana tabi tutulup zorlukla imtihan edildikten sonra kabul edenler var. Ruhlar aleminde. O itirazsız kabul edenler dünyadaki hayatlarını da o itirazsız kabule göre yaşıyorlar.
Aslında buradaki yaşantımıza bakıp oradaki...
Oradaki durumumuzun ne olduğunu ölçebiliyoruz. Buradaki yaşantımıza bakıp bundan sonraki gelecek kabir ve kabir sonrası gelecek kıyameti ölçebiliyoruz. Burası bu anlamda mihenk.
Geçmiş ve gelecek.
Geleceğe dönük iki tarafa bakış imkanı sunuyor. Bu niye böyle yapılıyor? Aslında niye ben buradayım sorusunu sorduğumuzda cevap olarak önümüze konması için. Yani insanlar aslında gidecekleri yerler belli. Rabbül Alemin nazarında bu biliniyor idi. İnsanlar ben niye buradayım sorusunun cevabını kendi yaşadıkları hayatla kendileri görecekler. O yüzden burada insanların elleri, insanların sair organları da kendi lehine ya da aleyhine şahitlik edecekler. Lehine şahitlik edecek bu azaları iyi yolla kullandıysak, aleyhine şahitlik edecek olumsuz yönde kullandıysak. Yani buraya nereden geldik? İşte Miraç tecrübesinde Hazreti Peygamber bu boyutta bize bir pencere açıyor. Yani cennet ve cehennem ehlinin haline dönük bir pencere açıyor. Yani siz ne tarafta yer almak istiyorsanız ona göre hareket edin der gibi bir şeydir bu. Dolayısıyla Hazreti Peygamber bu tecrübeyi yaşayıp döndükten sonra Mekke ehliyle bunu paylaşır. Yani düşünün ki Hazreti Peygamber'in Mekke'deki en zor durumudur bu.
Evet.
Yani zahiri açıdan bütün desteklerin en aza indiği bir zaman diliminde dönüyor. Diyor ki ben bu gece Kudüs'e vardım. Orada da Rabbül Alemin'in katına yükseltildim diyor. Şimdi Mekkeli müşriklerin eline büyük bir koz geçiyor yeniden. Bak işte seninki bu diyor ki bu gece Kudüs'e gidip geldiğini ifade ediyor. Kime diyorlar bunu? Hazreti Peygamber etrafında ona iman etmiş, destek vermiş Müslümanlara. Bunların birisi de Hazreti Ebu Bekir'dir mesela. Hazreti Peygamber bu onların bu itirazları ile ilgili şunu anlatır. Kabe'de diyor Hicr'de ben bu bilgiyi verip onların bu itirazlarıyla karşılaşınca diyor Cenab-ı Hak bana Beyt-i Makdis'i gözümün önüne getirdi diyor. Mekkeli müşriklerin bu reddiyle beraber ben o gözümün önüne gelen Beyt-i Makdis'i bir bir anlatmaya başladım. Camıyla, penceresiyle, kapısıyla, özelliğiyle. O dinleyen grubun içerisinde oraya gidip orayı bilenler görenler, evet. Bilenler vardı. Onlar şaşırdılar diyor. Onlar tasdik ettiler. Doğru söylüyor dediler diyor. Yani dolayısıyla burada aslında Hazreti Peygamber'e peygamberi inkar eden insanlara dönük belki yeni bir ama kabulü de biraz zor,
çok zor
olan alanda bir imkan daha sunulmuş oldu. Yani yani bir insan normal şartlarda bir insanın tecrübe edemeyeceği, yaşama imkanı, tecrübe etme imkanı olmayan bir şeyden haber veriyor birisi. Ve bu peygamber aralarında yaşıyor. Aynı peygamberle ilgili bütün itirazlarına rağmen aynı Mekkeli müşrikler bütün emanetlerini ona bırakıyorlar. Bütün sıkıntılı problemlerinin çözümünde ona müracaat ediyorlar. İşte Kabe'de Hacer-ül Esved'in yerleştirilmesi söz konusu oluyor. Onun çözümüne başvuruyorlar. Yani böyle bir insan bir tarafta, bir tarafta da bu insan onların o güne kadarki yaşadıkları şartlara itiraz eden, inanç bozuk inançlarının bozuk olduğuna dikkat çekip doğrusunu ortaya koyan bir insan var ortada. Ve bu insan aynı zamanda onlara bir sabah kalkıyor diyor ki ben bu gece Kudüs'e gittim geldim diyor. Aslında karşıdaki muhatap kitle açısından zor bir tecrübe. Belki onlara da sunulmuş son bir imkan gibi gözüküyor bu. Nasıl son bir imkan? Bu insan böyle bir iddiada bulunuyor ama iddiada bulunduğu şeyle ilgili ispatı da var.
Evet.
Yani bu ispat edildiğinde aklı başında olan insanlara iman etme imkanı da var. Ya hakikaten ya bunu söyledi ve söylediğini de ispat etti, anlattıkları doğru denilince burada iman beklenir, teslimiyet beklenir. Ama Mekkeli müşrikler başta Ebu Cehil olmak üzere bu teslimiyeti gösteremiyorlar. yine işin inkar tarafını, Hazreti Peygamber'i işte delilikle sair itham ettikleri şeylerle itham ediyorlar ve işin teslimiyet tarafını seçmiyorlar. Zaten bu tecrübe Hazreti Peygamber'in Mekke'den Medine'ye hicretinden yaklaşık 1 yıl 8 ay önce vuku bulmuş bir tecrübe olarak, yani 20 ay önce vuku bulmuş bir tecrübe olarak karşımıza çıkıyor. Bundan 20 ay sonra da zaten Mekke'deki Müslümanlar Mekke'de yaşama imkanı bulamayınca Medine'ye hicret etmek durumunda kalıyorlar. Dolayısıyla Miraç tecrübesi bu anlamda bize biraz önce sınırlarını çizdiğimiz ve belli noktalarda dikkat çektiğimiz hususlarda bize bir bugünün inananları olarak bir kapı açıyor. Bir defa bu Miraç tecrübesinden bize getirilen namaz bizim miracımız, evet, olarak karşımızda
namaz
duruyor.
Namaz müminin miracı deniyor.
Müminin miracı olarak. Arkasından Bakara suresinde, Bakara suresinin son iki ayeti bize ikram olarak geliyor. Arkasından iman eden Müslümanların büyük günahlarının affedildiği müjdesi. Hmm. Yani bu cennet müjdesi olarak. Hazreti Peygamber bu üç hediyeyle geri dönüş gerçekleştiriyor. Bu yolculukta Hazreti Peygamber'in bir seçimi var. Çok önemli bu da. Kendisine iki kase sunuluyor. Birisi işte şarap, birisi süt deniyor. Hazreti Peygamber sütü tercih ediyor. Bu süt de Hazreti Peygamber'in ümmetinin fıtratı, insanlığın fıtratı olarak takdim ediliyor. Hazreti Peygamber fıtratı seçmiş. Fıtrat dininin temsilcisi. Müslümanlar da fıtrata uygun insanlar olarak tanımlanmış oluyor. Aksinin azgınlık olduğu ifade ediliyor.
Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.